Ayrım 11.
Sayfa 122. Neyse, iyisin ya, yarın konuşuruz diyor annesi de. Nil telefonu kapattıktan sonra derin bir iç çekiyor. Kendi kendine söyleniyor. Kesin biliyor. Kesin her şeyi biliyor. Belki de gidip dişçiyi öldürmüş, tüm delilleri yok etmiştir bile. Bu kadın bir canavar. Nilüfer Ali'yi merak ediyor. Taksideler. Çok hüzünlü bir parça çalıyor radyoda. Almanca olmasına Almanca da Nilüfer tek bir kelime anlamıyor. Ama hüzünlü olduğunu fark etmesi çok zor değil. Gerçi şu anda Charleston bile çalsa Nilüfer'e hüzünlü gelecek. Nilüfer hiç durmamacasına ağlıyor. Ali ne yapacağını şaşırmış durumda. Onu teselli etmesi mümkün değil. Zaten istese de teselli edemez çünkü o da gözyaşlarını içine akıtıyor. Kendisi teselliye muhtaç. Sımsıkı sarıldı karısına Ali. Ne olur ağlama. Çok kısa bir süre için ayrılıyoruz. Birkaç ay sonra geleceğim yanına. Şu imtihanı bir vereyim. Peki ne zaman iyileşeceksin diye sordu Nilüfer hıçkırıklarla. Bir şeyim yok. 2-3 gün hastanede kalınca geçecek her şey dedi Ali. Bu öksürüklerin grip mi? Peki niye hapşırmıyorsun o zaman diye sordu Nilüfer. Gülmeye başladı Ali. Acaba gerçek mi bu gülüşü diye düşündü Nilüfer. Ne şüpheci kızsın. Alt tarafı bir öksürük işte. 2 gün yatacağım, çıkıp ders çalışacağım, imtihanı vereceğim, atlayıp sana koşacağım. Oğlumuzu, ah pardon, kızımızı bağrıma basacağım. Madem alt tarafı öksürük, o zaman niye hastaneye yatırıyorlar diye düşündü Nilüfer. Ama bunu sormadı. Kocasını şüpheye düşürmek, üzmek istemiyordu. Nilüfer'in karnını okşamaya başladı Ali. Ne kadar kocaman bir kız çıkacak buradan. Kocaman karnın içinden biliyor musun dedi. İlk defa ağlamayı kesmişti Nilüfer. Koca bir oğlan da çıkabilir diye güldü. İster miydin oğlan mı kız mı olacağını bilmeyi diye sordu Ali. Ah inanılmaz bir şey olurdu bu. O kadar merak ediyorum ki keşke bir mucize olsa da birisi bunun kulağıma fısıldasa. Düşünebiliyor musun? Kız olduğunu bileceksin ve ona göre davranacaksın. Ona göre elbiseler alacaksın, ona göre renk seçeceksin. Harika bir şey olurdu bu. Bütün bunlar bir gün gelip mucize olmayabilir dedi Ali. Ne olacak yani? Gerçekten birisi kulağıma mı fısıldayacak? Rüyamda mı göreceğim? Hayır hayır, mesela içine girip fotoğraf çekilebilir bir gün. Aman tövbe de olur mu öyle şey diye kıkırdadı Nilüfer. Taksi istasyonun önünde durdu. Ali valize aldı, içeri girdiler. El ele tutuşmuşlardı. Nilüfer ağlıyordu. Ali de ağlıyordu. Ağır ağır yürüdüler. Trenin kalkacağı peronu buldular. Ali Nilüfer'i yerine oturttu. Valizi yerleştirdi. Sakın inerken sen taşıma, bir hamala taşıt dedi. Ağır değil ki. Sen gelirken getireceksin diye pek bir şey koymadım dedi Nilüfer. Bir adam bağırdı. Galiba tren kalkmak üzere. Yolcu olmayanlar insin dedi. Ali son bir kez Nilüfer'e sıkıca sarıldı. Nilüfer'in kemikleri kırılacak gibi oldu. Soluğu kesildi. Ali trenden indi. Nilüfer camdan baktı. Ali'nin ağlayan yüzünü gördü. Tren şöyle bir sallandı. Hareket etti. Nilüfer Ali'nin beyaz mendil tutup sallayan elini gördü en son. Peron gittikçe uzaklaşıyor. Ali'nin uzun paltosu içinde heybetli görünüşü, ağlayan yüzüyle beyaz mendil sallayan eli gittikçe küçülüyordu. Nilüfer bu fotoğrafın da beynine kazındığını ve ömrü boyunca bir daha silinmeyeceğini anladı. Bunu anlayınca yine ağlamaya başladı ve hiç durmadı bir daha. Nilgün'ün düğünü. Yıllardır İstanbul böyle bir düğün görmedi diyorlar. Ben de bu sayede Yılmaz ve ailesinin ne kadar varlıklı olduğunu öğreniyorum. Bu kadarını bilmiyordum. İçki su gibi akıyordu. Yemekler 3 ayrı büfede davetlilere sunulmuştu. 1 kuş sütü eksikti. Hanımlar adeta birbirleriyle şıklık yarışındaydı. Güzel gelin, 3 metre kuyruklu, güpür dantel gelinlik içinde bir melek gibiydi. Yakışıklı damat tek tek tüm davetlilerle ilgilendi. Düğün o kadar muhteşemdi ki davetliler sahneye gelen şarkıcıya önce Frank Sinatra sanıp alkışlamaya başladılar. böyle yazacaktı dedikodu sütunları. Hiç kimse gelinin ne kadar sıkıldığını, hatta zaman zaman utandığını, ter içinde kaldığını, yalnızlık çektiğini bilmeyecekti. Annesi, babası bile, Yılmaz bile. Düğün hakkında tüm kararları onlar verdiler. Nerede olacağına, kaç kişi çağrılacağına, orkestraya, düğünden sonra nereye gideceğimize, hatta benim gelinlik olarak ne giyeceğime, her şeye onlar karar verdiler. Dekolte yakalı ve kısa, dar etekli bir model beğenmişken, annem dahil öyle bir itiraz koptu ki ben de fazla direnmeden vazgeçtim. Gelinliğim uzun kollu, daracık ve uzun etekli. Çok şık, çok pahalı. Davetliler, daha doğrusu onun tarafının davetlileri sürekli gelip bana bir şeyler takıyorlar. Bunu da şöyle bir yukarı doğru kaldırıp gayet ağırdan alarak göstere göstere yapıyorlar. Birisi bir para iğneliyor gelinliğinin üzerine. Arkasından bir başkası, bir başkası daha. Onlar iğneliyor, ben yırtarcasına çıkarıyorum. Onlar iğneliyor, ben çıkarıyorum. Tuvalete gidip hepsini atıp üzerine sifonu çekmeyi istiyorum. Neden benim üzerimden bu gösterişe kalkıyorlar? Kendimi çok fena hissediyorum. Nereli bunlar? Hangi yörenin adeti bu kadar gösteriş? Uzaktan annemle babam bana bakıyorlar. İkisinin de yüzünde memnun bir sırıtma. Annem de mahcup bir ifadeyle gelip anneannemden kalan kolye ve küpeyi takıyor. Hadi git bakalım Nilgün. At şunları kubura diyorum kendi kendime. Yapamıyorum. Çok para bu. Çok para. O zaman bu paraları çantama koyayım ve kimseye vermeyeyim. Masaları dolaşırken halamın yanına gittiğimde, kızım sersemlik etme, eğlenmene bak. Bu gece senin gecen. Hiçbir kız kendi düğün gecesinin tadını çıkartamaz nedense. Bari sen farklı ol, eğlen bu gece. Sonra iş olacağına varır. Aldırma diyor. Aldırmam halacığım, sen merak etme diyorum söylediğini anlamış gibi. Ama düşündükçe çözemiyorum neden aldırma dediğini. Çok mutluyum. İstediğim bölümde okumam iyi bir şey. Yılmaz'ın babasını onun fabrikasında çalışmam için ikna edebilmemiz ise müthiş. Buna Yılmaz bile şaşırıyor. Kız kardeşimin bile fabrikada çalışmasına izin vermedi. Sana nasıl razı oldu? Hayret ediyorum diyor. Hayret mayret. Okurken beni yanına alacak başka bir iş yeri var mıdır bilemiyorum. Yoktur sandığım için de bu iş beni fazlasıyla sevindiriyor. Ben ürün tanıtımı bölümünde çalışacağım. Yılmaz'la bir ilgim olmayacak çünkü o zaten fabrikanın sahibi gibi. Düğünde son davetliler gidip de odamıza çekildiğimizde annemin sakladığı içi paralarla dolu çantayı açıp masanın üzerine boşaltıyorum. Bu geceki yevmiyemiz, al bakalım paylaştır diyorum. Oysa onlar benim hakkım, ben kazandım diye düşünüyorum. Yılmaz gülüyor, paraları önüme doğru itiyor. Saçmalama, evin bir eksiğine harcarsın bunları diyor. Yok canım, bankaya yatıracağım. İleride iş kurarken lazım olur diyorum. Yüzünü buruşturuyor. Yanıma gelip sarılıyor. İstersen şimdi yapacağım bir iş karşılığında bunları hak etmiş olayım diyorum. Yine yüzünü buruşturuyor. Çok ayıp diyor. Beni okşamaya başlıyor. Oysa ben hazır değilim. Evet, çok tuhaf ama hazır değilim. Sevişmeyi, öpüşmeyi o kadar çok seven ben, işte tüm fırsatlar, özgürlükler ayağımın altına serilmişken kendimi hazır hissetmiyorum. Başkalarının istediği zamanda ve yerde sevişiyor olmak hoşuma gitmiyor. Bu sevişmeyi onlar tayin ettiler, onlar onayladılar. Düğün bir toplumsal durum, toplu halde eğlence. Ama bu kadar kişisel bir durumda kendimi onlara teslim etmeyeceğim. Onların uygun bulduğu zamanda ve yerde sevişmeyeceğim. Ben çok utanıyorum, yapamayacağım diyorum. İnanmıyor. Hadi köylü kızları gibi naz yapma diyor. Bu naz değil Yılmaz. Çarşafın, yatağın ne hale geleceğini düşünebiliyor musun? Yarın kimsenin yüzüne bakamam. Utancımdan ölebilirim diyorum. Şöyle bir duralıyor. Bunları onu kandırmak için söylemiyorum. Bir arkadaşım anlatmıştı nasıl kanadığını. Sanırım o da ikna oluyor, utanıyor. Sevişmekten vazgeçmese de kadın olma mertebesine ulaşamıyorum. Ailelerimizin tayin ettiği o gece. Çok memnunum. Kendimi topluma, kurallara, yasalara meydan okumuşum gibi hissediyorum. Nil annesini mat ediyor. Kızların şansı yerinde değil şu sıralar. Geçen yıl pek iyi geçmedi onlar için. Nil'in dişçisi faciasından sonra. Ebru da bir aşk felaketi yaşadı. Üniversiteye girer girmez fena halde aşık olduğu o kara gözlü, kara bıyıklı çocuk fena üzdü Ebru'yu. Çünkü kara gözlü kendine hesap sorulmasından hoşlanmıyor. Neden geleceğim dediğin halde ne aradın ne de geldin. Saatlerce kantinde seni bekledim diyor Ebru. Gelemedim işte, haber de veremedim. Üstelemesine diyor kara gözlü. O gün beklerken çok sıkıldığından, merak ettiğinden ve sevgilisinin böyle bir kabalık yapacağını hiç ummadığından üsteliyor Ebru. Üsteliyor ki ondan ikna edici bir şeyler duysun. Ama bu en basitinden bir nezaket kuralı değil midir? İnsan gelemeyeceğini söylemez mi? Varsayalım ki fırsatın olmadı. Bari bugün biraz üzülmüş gibi görün. Neden gelmediğini söyle ki ben de anlayış göstereyim. Bak nasıl dırdır ediyorsun, şu günü rezil ediyorsun. Bana anlayış göstermen gerekmiyor. Gelemedim işte. Peki özür de diliyorum ama hesap sorma bana. Seni ikna etmek zorunda değilim. Bu huyuna sinir oluyorum. Sigarasını yakıp çakmağını güm diye masanın üzerine fırlatıyor Karagözlü. Ebru'nun gözleri dolu dolu oluyor. Ne oldu bu adama anlamıyor. Oysa her zaman şefkatliydi. Ebru hızla masadan kalkıyor. Koşarcasına kantinden çıkıyor. Kara gözlü arkasından yetişiyor. Ebru'nun kolundan tutuyor. Utanmıyor musun böyle fırlayıp gitmeye? Rezil ettin beni herkese diyor. Herkese rezil olmak önemli değil. İnsanın kendi kendisine rezil olması önemli diyor Ebru. Kolunu kurtarıp gitmeye çalışıyor. Adam daha sertçe tutuyor. Ebru bir kez daha silkiniyor. Dengesini kaybediyor. Merdivenlerden aşağı yuvarlanıyor. Ebru'nun ayak bileği iki yerinden kırılıyor. İşte bu yüzden bu önemli günde bir yılbaşı gecesinde iki kız evden dışarı çıkamadılar. Güzel yemekler var diye Nil'lere geldiler. Yemeği yiyip Nil'in odasına çıktılar. Şimdi de merdivenlerin en üst basamağına oturmuş aşağısını dinliyorlar. Annesinin operacı arkadaşı çok güzel duygusal bir pop müziği şarkısı söylüyor. Kızlar hüzünle dinliyor. Ne kadar yalnız olduklarını, iki tane değersiz, hatta kötü erkek yüzünden başlarına ne kadar kötü, saçma sapan şeyler geldiğini düşünüyorlar. Bunları daha önce o kadar çok konuştular ki, o kadar çok kendi durumlarının yorumunu yaptılar ki, şu anda ikisi de birbirlerinin aklından neler geçtiğini biliyor. Aşık olmak istiyorlar. Kendilerini çok seven, yumuşak, ilgili, sık sık arayan, şefkatli, yakışıklı bir sevgili istiyorlar. Bu yaşadıklarını, bu yaşta böylesine yalnız olmayı hiç hak etmediklerini düşünüyorlar. Sevgi dolu dokunuşları öylesine özlemişler ki, öylesine ihtiyaçları var ki buna. Saat 12'ye yaklaştığında Ebru Nil'in elinden tutuyor. Nil de başını Ebru'nun omzuna dayıyor. İkisinin de gözleri nemli. Bir süre sessizce müziği dinliyorlar. Saat 12'de Nil başını kaldırıp Ebru'ya bakıyor. Ebru başını eğip dudaklarını Nil'inkilerin üzerine koyuyor. Birbirlerini kucaklıyorlar, uzun uzun öpüşüyorlar. Sevgiyle, gülerek birbirlerine bakıyorlar sonra. Nil, aşksız, erkeksiz yaşamayı hak eden kızlar değiliz biz diyor. Evet. Bu yıl ilk hedefimiz çok büyük aşklar bulmak olsun diyor Ebru da. Yılbaşının ertesi akşamı annesiyle tembel tembel evde oturup geceden kalma yemekleri büyük keyifle atıştırırlarken annesi ilgisizce soruyor. Ebru'nun sevgilisi var mı Nil? Şu sırada yok, ayrıldılar. Kimlerle geziyorsunuz? Hep ikiniz mi berabersiniz? Yalnız takılıyoruz bu aralar. Neden bir erkek arkadaşınız yok? O da güzel kız. Ne bileyim anne, yok işte. Yavrum, kötü bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Sen de sakın o hayvan dişçiye takılma. Bir kez böyle kötülük gördün diye tüm erkekler böyle demek değildir, biliyorsun. Daha çok güzel aşklar yaşayacaksın. Ben de gidip o dişçiyi benzettim zaten. Bunu sana söylemeyecektim ama dayanamadım. İnanmıyorum anne. Ne yaptın? Neden bana söylemedin? O sırada üzgünsün diye sana söz etmedim. Adamın iş yerine gittim. Sekreterinin hastalarının yanında avaz avaz haykırdım. Utanmıyorsun değil mi pis sübyancı? O seviştiğin kız kadar çocuk sahibisin sen de. Kendi kızının başına bu gelse ne yapardın? Hem benim kızım 16 yaşında. Seni polise versem ne olur biliyor musun? Diye bağırdım. Masasının üzerinde ne varsa hepsini yere attım. Bilgisayarını bile devirdim. Yere düştü, parça parça oldu. Anne, inanmıyorum. Bir de senden sakladığım için bana kızdın. İşte bu yüzden söylememiştim. Aynen bunları yapacağını tahmin ediyordum. Beni kendi sorunlarını çözemeyen çocuk konumuna soktun. Niçin 16 yaşında dedin peki? Ne bilsin kaç yaşında olduğunu. İyice korksun diye söyledim. Yani Nilcim, sakın erkeklere düşman olma. Hep kız arkadaşlarınla birlikte olma. Bu da sağlıklı bir şey değil, öyle değil mi? Nil yanıtlamıyor. Zeytinyağlı dolmaları birbiri ardından büyük bir iştahla yiyor. Annesi üsteliyor. Öyle değil mi kızım? Hep kadınlarla birlikte olmak sağlıklı bir şey değil. Mutsuz eder insanı. O kadının kitabını okuduk işte. Her şeyi büyük bir cesaretle yazmış ama sonunda kesin mutluluğu buldu mu? Sanki tek başarabildiği şey mutsuzluğu abartmamak, mutsuz olduğu ortamlardan kaçıp gitmek. Değil mi kızım? Bence hiç de öyle değil anne. İnsan kimi seviyorsa, kime güveniyor, kimden keyif alıyorsa onunla birlikte olabilir. İster kadın olsun, ister erkek. Ayıp değil ki bu. Sence ayıp mı? Sen eşcinselleri ayıplıyor musun yoksa? Onları ayıplayan, aşağılayan televizyon programına, bu yaptığınız insan haklarına aykırıdır diye faks çeken sen değil miydin? Evet, bendim. Ama bu başka, o başka. Yok efendim, öyle şey olmaz. Bir şey ya ayıptır ya değildir. Ya iyidir ya kötüdür. Sen şimdi diyorsun ki eşcinsellik kötüdür. Çünkü ben ya da kızım böyle bir durumda kalmak istemeyiz. Eşcinsellik ayıp değildir. Başkaları eşcinsel olduğu sürece. Madem ayıplamıyorsun, sen de ben de eşcinsel olabiliriz anneciğim. Ne biçim konuşuyorsun Nil? Yani sen eşcinsel olmayı normal mi kabul ediyorsun şimdi? Yapabilir misin bunu? Yapıyor musun yoksa? İçin rahat etsin. Öyle bir eğilimim yok. Yılbaşı gecesi de beni mi gözetliyordun, Ebru ile öpüştüğümü mü gördün? Bu kadar ilgiliysen bunun o anki bir temas, bir yakınlık ihtiyacından olduğunu anlaman gerekir. Ama bir de şu var. Topluma karşı eşcinselliği savunan kişi çocuğu da eşcinsel olursa tepki göstermemeli. Öyle değil mi? Yoksa aksi çifte standart olur ki sen bundan asla hoşlanmazsın. İyi iyi. Her şeyi normal karşılamak modern gençliğin modern düşünceleri herhalde. Size göre her şey olağan. Ensest de, uyuşturucu da, çalmak da, çırpmak da. Evet, her şey normal. Bir amcanın kuzeniyle sevişmek istemesinde ya da bir teyzenin yeğenine aşık olmasında şaşacak bir şey yok. Herkes kendisinden sorumludur. Koyarsın uyuşturucuyu önüne, kimi içer, kimi içmez. İçeni nasıl kınayabilirsin? Harikasın Nil, harikasın. Ultra modern, çağdaş bir genç kız yetiştirmişim. Hiçbir değer yargısı verememişim. Hiçbir şeyin önemi yok. Bravo bana, bravo. Ay anne, sen de karar ver artık. Ne kadar tutucusun, ne kadar ilerici. İnsan, teessüf ederim sana. Ben de tutucu bir anneysem pes artık. Kötüyü ve yanlışı savunmak ilericilik midir? Zaten yaranılmaz ki size. Anne, şu 68 kuşağı kompleksinizden kurtulun artık. Kendinizi en farklı, en iyi, en akıllı görmekten vazgeçin. Dünyayı siz kurtarmadınız. Uygarlığı siz kurmadınız. Savaşma, seviş dediniz. Ama bunu yapamadınız. Hepiniz bekaretlerinizi kocalarınıza sakladınız. Ne öyle ne böyle oldunuz. Uyuşturucu kullanmaya cesaret edemediniz ama şarkılarınızda şifreler kullanarak gizli gizli savundunuz. Mutlaka korka korka birkaç kez denediniz. Kendinizi bugünün çok ilerici, çok modern anne babaları sanıyorsunuz. Ama içinize işleyen garip bir bağnazlıktan bir türlü kurtulamadınız. Siz arada bir toplanıp kendi aranızda rock'n'roll'unuzu yapın. Bizim hayatımızı da küçümsemeyin böyle. Nil artık iyice büyüdüğünü, hatta yaşlandığını hissediyor. Karşısında dünyanın en akıllı kadını ve Nil onu susturuyor. Bu ciddi bir başarı. Anne hiçbir şey söylemeden öylece dik dik bakıyor kızına. Nilüfer trende sancılanıyor. Az kaldı dayan evladım. Çok az kaldı. Kurtulacaksın. Yeter ki metin ol. Böyle diyordu kompartımanda. Nilüfer'in başına toplanmış kadınlardan biri. Kimi kolonyayla bileklerini ovuşturuyor, kimi yüzündeki terleri siliyor, kimi su içirmeye çalışıyor, kimi de yüzünü yelpazeliyordu. Trenin içi çok sıcaktı. Nilüfer birden sancılanmıştı, ne olduğunu anlayamıyordu. Sancılar o kadar artmıştı ki dayanamıyordu artık. Yüzünü yelpazeleyen kadın o kadar çok ağladı ki bu hale geldi işte. Belki de erken doğum olacak, baksanıza karnı ne kadar büyük, nasıl da binmiş bu halde trene, dedi. Yavrum pek de genç. Bileklerine kolonya süren böyle dedi. Terlerini silen kadınsa çok acımıştı Nilüfer'e. Niye yok ki kocası bunun yanında, ben anlayamadım dedi. Ben gördüm kocasını. Hüngür hüngür ağlıyordu peronda. Çok seviyorlar birbirlerini ama adam okuyormuş daha dedi Nilüfer'e su içirmeye çalışan kadın. Ne olur söyleyin. Bunlar ne sancısı? Bebek mi geliyor yoksa başka bir şey mi? Siz bilirsiniz. Ne olur söyleyin diye inledi Nilüfer. Kadınlar suskun. Birbirlerine baktılar. Düşünmek bile istemiyorlardı. Ama hepsi doğum yapmıştı. Evet biliyorlardı. Bebek geliyordu. Tren gara indi. Nilüfer artık iyice baygın gibiydi. Babasını karşısında görünce öyle sevindi ki artık başıma kötü bir şey gelemez diye düşündü. Kadınlar bir ağızdan babasına her şeyi anlattılar. Çok ağladığını ama kocasının da ağladığını, durmadan ağladığı için çok bitkin düştüğünü, belki de bunun bir erken doğum olduğunu ama aslında karnının da büyük olduğunu, galiba vaktin geldiğini, bir an önce hastaneye yetişmesi gerektiğini söylediler. Hastaneye gidip de ameliyat odasına girdiği an nur topu gibi bir kızı oldu Nilüfer'in. Zamanlama muhteşemdi. Ikın ıkın dediler, ıkındı. Hiç korkmadı, hiç acı duymadı. Sanki neler olduğunun farkında bile değildi. Ali'yi düşünüyordu. Ali o an neredeydi, nasıldı? Hissediyor muydu acaba bebeğinin doğmak üzere olduğunu? Kızı kucağına aldığı anda Ali'ye haber verin. Onu arayın lütfen diye yalvardı Nilüfer. Aradık kızım, henüz bağlanmadı dedi annesi. Kundaktaki kızına bakmaya başladı Nilüfer. Gözleri nasıl da çekik çekik babası gibi. Nasıl da tombul bir kız bu. Acaba Ali oğlan çocuk mu istiyordu? Erkekler oğlan ister derler de Ali de böyle miydi? Eğer böyleyse kız olduğu için içi burkulabilir mi? Yok. Ali asla böyle bir erkek değil, asla. Ali bu tombul kıza bayılacak. Ali çok yakında gelecek. Bu kendisi gibi çekik gözlü, tombul yanaklı, şiş karınlı kucağına alacak ve Nilüfer öyle emin ki Ali o anda sevgilim bu bebek sana benziyor diyecek. Hatta hayır sana benziyor, hayır sana benziyor diye kavga bile edecekler. Ah Ali ah, şu anda ne yapıyorsun? Hadi nişanımızda yoktun ama kaderimize bak ki bebeğin doğduğu anda da beraber değiliz. Aynı annem gibi. Onun da çocukları babam yanında değilken doğmuş. Bu son olsun Ali'm. Ne olur bu son olsun. Bir daha mühim günlerde yanımdan uzaklaşma. Hiçbir gün yanımdan gitme Ali.